Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. 25 Şubat 2020 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. İdlib yine gündemimizin baş maddesi. 5 Mart'ta Avrupa kanadıyla Fransa ve Almanya liderleriyle Türkiye, Rusya'nın katılacağı toplantı olamayacak gibi gözüküyor. Hazırlıklardan bahsediliyordu. Cumhurbaşkanı geçen hafta açıklamıştı. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalar buna çok da işaret etmiyor gibi. İkili görüşme var mı derseniz, onun içinde bir onay görmüş değilim açıkçası. İdlib kriziyle ilgili sahadaki gelişmeler devam ediyor. Dün epey ağır bedellerle 150 kayıptan bahsediliyor. Cihatçı gruplar, Heyet Tahrir-i Şam, Suriye Milli Ordusu diye daha sonradan adlandırılanların Neyrap köyünü ele geçirdikleri haberleri düştü. Dün akşam saatlerinde el değiştirdiği birkaç kez ve en son tabii Serakip çok önemli. Neyrap'tan sonra Serakip de eğer düşerse, Suriye ordusunun kontrolünden çıkarsa M5 üzerindeki kontrol sıkıntıya girecek tekrar, ki açılmıştı son dönemde Heyet Tahrir-i Şam'ın Soçi mutabakatı gereği temizlenmesiyle birlikte. Dolayısıyla Suriye'ye bakacağız. İdlib'de son durumu anlamaya çalışacağız. Bu sefer Şam'dan bakacağız. Gazeteci yazar arkadaşımız, Evrensel Gazetesi yazarı Hediye Levent uzun yıllar Suriye'de görev yapmıştı. Savaşın başlarında, çatışmaların başlarında oradaydı. Şimdi yeniden Şam'a gitti. Biz de umarım bir sıkıntı da olmayacak telefon bağlantımızda ve Şam'a bağlanacağız ve İdlib'deki gelişmelerin nasıl okunduğunu kendisine soracağız. Libya'dan da haberler var. Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a gitti bugün. Açıklamaları var. Gerçekten dikkat çekici açıklamalar. Libya'dan şehit haberleri gelmişti. Kendisi birkaç şehit demişti. Neyi kastettiği Türkiye kamuoyunda çok eleştiriye yol açmıştı. Bugün bir gazeteci Fox News'tan bu konudaki tartışmalara tepkisini sormak istedi. Ancak çok hararetli bir yanıt aldı. Onu da aktaracağız, Cumhurbaşkanının ne dediğini. Amerikalı senatörler gayri resmi bir biçimde Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Rusya-Türkiye ilişkileri gerilirken İdlib üzerinden. O da dikkat çekici. Bütün başlıkları aktarmaya çalışacağım. Libya sahasından da açıklamalar var. Bugün Mısır Cumhurbaşkanı 1981'den 2011'deki Tahrir isyanına kadar görevde olmuş Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek hayatını yitirdi. 30 yıllık iktidarı, hele son dönemleri çok tartışmalar yaratmıştı. Onunla ilgili de bilgiler aktaracağım size. Avrupa'dan yine başlıklarım olacak ve tabii koronavirüs salgını bütün dünyada panik yaratmış gibi gözüküyor. Özellikle İran Sağlık Bakan Yardımcısı da koronavirüse yakalanmış gözüküyor. Pozitif çıkmış testler. İtalya'da Avrupa'da İtalya tartışmaların odağında ve tabii ki Türkiye'ye gelir mi gelmez mi diye herkes bir panik içinde. Sınırımız İran'la, Afgan sığınmacılar çok yağıyor Türkiye'ye. Bunlar da tartışılıyor. Hepsine bakmaya çalışacağız ve programın ikinci yarısında da Hediye Levent'e Şam'a bağlanacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Programın söyleşi bölümü Sputnik'in YouTube kanalından da canlı yayınlanacak. Hediye Levent'le yapacağımız sohbet, onu da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, diplomasi de devam ediyor, sahadaki sıcaklık da devam ediyor. Suriye ordusu İdlib vilayetini kendi topraklarını kontrol altına almak üzere 2018 Eylül'ünde yapılmış olan Soçi mutabakatının gereği icabı M4-M5 karayollarını kritik Suriye'nin ekonomisi açısından da kontrol altına almaya çalışıyor. Oralarda tabii ki İdlib'in %90'ının Heyet Tahrir-i Şam, El Nusra. Aslına bakarsanız Amerika'da 9-11 saldırılarını yapan, ikiz kuleleri deviren El-Kaide, Usame Bin Laden'in Suriye kanadı, örgütünün Suriye kanadı İdlib'de kontrolü elinde tutuyordu. Onlara karşı başlattıkları saldırı, yani uluslararası toplum açısından BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Türkiye tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve diğer ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiş El-Kaide'ye yönelik temizlik operasyonlarını devam ettirmeye çalışıyor. Ancak sahada kritik, tabii Soçi mutabakatı gereği kritik bölgeler vardı. Bir küçücük köy, aslında hiçbir önemi yok ama Neyrap Köyü Suriye ordusu Serakip bir kontrol altına almıştı. Orası kavşaktı, onun hemen ötesinde İdlib'e doğru. İşte burayı yeniden cihatçı gruplar almış gözüküyorlar. 150 kayıp verdikleri söyleniyor. Dün gün boyunca bir onun eline geçti, bir öbürünün eline geçti diye YouTube videoları geldi. Kenar mahallelerinden çekilmiş ama son tahlilde cihatçı grupların ele geçirdiği belirtiliyor. Suriye ordusunun ise buna karşılık Neyrap'ı yitirmekle birlikte ona yakın köy ve kasabayı ele geçirdiği haberleri var sahadan. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki ortak devreye yeniden katılmış. Rusya'nın Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Oleg Juralyov söyledi bunu. Haseke, Rakka, Halep bölgelerinde Rus askeri polisleri de ayrıca görevlerine devam etmişler. İdlib'de yerleşimleri, Rusya'nın vurduğu iddiaları, yalanları diyelim, sürekli yayılıyor. Rusya'ya göre böyle bir şey olmadığını 24 Şubat günü Kan Safra ve Elbara yerleşimlerine yönelik bir hava saldırısı yapılmadığını, söz konusu bölgede görev icra edilmediğini açıkladılar. Buna karşılık cihatçı gruplar Halep'te geçtiğimiz yıllarda uyguladıkları taktiği uyguluyorlar. Şehirlerin içme sularını kesiyorlar cihatçı gruplar. Haseke ve Tel Temir şehirlerinin içme suyunu kestikleri için ana içme su kaynağı Elhimme istasyonuna kadar uzanan bütün yerleşimler susuz kalmış durumdalar. Türkiye-Suriye yakınlarında Alluk'tan Haseke şehrinin batısındaki bu Elhimme istasyonunu içeriyor. Halep'te de yıllarca insanları susuz, elektriksiz bırakmıştı şeriat yanlısı bu cihatçı gruplar. Efendim, gelelim işin diplomasisine. Kremlin'den bugün açıklama var. Dmitri Peskov 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını söyledi. İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların ise devam ettiğini söyledi kendisi. İkili temaslara yönelik konuşulmuyor, çoklu formatta dedi. Henüz karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi dedi. Dörtlü zirve, Cumhurbaşkanı öyle demişti. Fransa, Almanya, Rusya, Türkiye demişti. İstanbul'da olacak demişti. Peskov dörtlü formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını ama İran'ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde çalışıldığını ekledi. 5 Mart için Cumhurbaşkanı bunu anmıştı. 6 Mart'ta zaten Astana sürecinin ortaklarının Tahran'da toplantısı var. Acaba onu mu kastediyor diye aklıma düşmüş vaziyette. Henüz liderler yanıt vermedi. Diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar yürütülüyor. Dmitri Peskov'un açıklaması bu şekilde. Sergey Lavrov'un BM Cenevre ofisi İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumu vesilesiyle yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Sergey Lavrov, uluslararası toplum ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin başlarını kaldıran aşırılık yanlılarının önünü kesmesi gerektiğini söyledi. Bazı meslektaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek radikal ve terörist grupların vahşetlerini haklı gösterme arzusu içerisinde haydutlarla ateşkes anlaşması yapma olasılığına ilişkin çağrıları açıklamak zor. İnsan haklarını savunma amacını göstermez bu tür eylemler, aksine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir dedi. Bu konuda evrensel konvansiyonlar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var. Bunları ciddi bir biçimde ihlal eder eğer bu şekilde teröristlerle ateşkes yaparsak ihlal ederiz vurgusu yaptı kendisi. El Nusra Cephesi, Heyet Tahrir-i Şam, onlardan bahsedecek olursak bazı batılı ülkelerin, özellikle de Amerika'nın bu terör örgütüne yönelik yaklaşımı bizi endişelendiriyor. James Jeffrey dahil olmak üzere Washington'lı yetkililer Heyet Tahrir-i Şam'ın artık o kadar da terör örgütü olarak görmediklerini söylüyorlar. söylüyorlar. Belli koşullarda diyalog kurulabileceğini de söylüyorlar. Bu tarz ifadeleri ilk kez duymuyoruz. Bunları kesinlikle kabul edilemez görüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını da ve umut taşıdığını söylemişti kendisi ama İdlib'de teröristlerin Suriye ordusu ve Rusya'ya saldırırken onlarla bir uzlaşma beklemelerinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. İdlib'deki teröristlere saldırılmasının beklenmedik bir yanı da bulunmadığını dile getirdi. Sahada görev yapan Türk askerlerinin de bu durumu karşı saldırı yapmaya Suriye ordusunun hakkı olduğunu pekala gördüğünden ve anladığından eminim ifadeleri dikkat çekici Sergey Lavrov'un. Evet görüyorsunuz El-Kaide dediğimiz yani Heyet Tahrir-i Şam yani bütün mücahitçi gruplar hepsinin ana kaynağı El-Kaide. Usame Bin Laden'in yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'da öldürdüğü Usame Bin Laden'in örgütü onun Suriye kolu ve Amerikalılar işlerine geldiğinde açıkça El-Kaide destekçiliği yapabiliyorlar. Bunu da insani gerekçelerle formüle ediyorlar. Tabii bu yeni bir şey değil. 1000 yıldır devam ediyor. Ondan sonra da Amerika'daki ikiz kuleleri birileri vurabiliyor tabii. Hakikaten böyle bir takım kendi siyasi hedeflerine ulaşacaklarsa en vahşi cihatçı ya da en büyük Ukrayna'da olduğu gibi en feci nazileri bile kullanmaktan, neonazileri bile kullanmaktan imtina etmedikleri de bu tavırlarıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. Biraz da bunu dile getirdiğini anlıyoruz. Sergey Lavrov BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının İdlib'de gelişmelere rağmen devam edebileceğini söyleyen Rusya'nın Cenevre Ofisi daimi temsilcisi Gennady Gatilov var bu arada. Bu olayın Suriye'nin, Suriye'deki devletin egemen ve bağımsız ve BM'de temsil edilen bir devletin terörle mücadele operasyonu olduğunu dolayısıyla siyasi süreci bozmayacağına yönelik bir görüş dile getirmiş. Kağıt üzerinde uluslararası hukuk açısından baktığımızda da bir sakıncası yok. Ama tabii anlaşma yapmak için her taraf bunları eğip büküyor. İşte Soçi mutabakatı da zaten ılımlıları eğer varsa içinden ayıklayalım, siyasi sürece aktaralım anlamı taşıyordu. Bir takım sabırlar sergilendi orada. Dolayısıyla radikal terörist diye nitelendirilen BM Güvenlik Konseyi kararlarında açıkça terör örgütü olarak nitelendirilen gruplarla bir anlaşma tabii ki söz konusu değil. Evet, durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus heyeti yarın geliyor dedi. Dörtlü zirve konusunda ittifak söz konusu değil dedi. Zaten Rusya'nın açıklamalarından anlaşılıyor. Yani Cumhurbaşkanı kendi konuşmuş, kendi söylemiş oldu. Ancak bunun bir karşılığı bulunmadı. Geçen cumadan beri 5 Mart'ta bir dörtlü zirvenin İstanbul'da toplanacağını Cumhurbaşkanı iddia ediyor. Ama bunun pek gerçekleşecek gibi olmadığını anlıyoruz. Biz Peskov'un açıklamalarından Tayyip Erdoğan bugün tam ittifak söz konusu değil diyerek kendi iddiasını yalanlamış duruma düştü tabii ki. Putin'le üst düzeyde görüşüyorum, bakanlıklar görüşüyor dedi. Cumhurbaşkanı ısrarla Libya'da Wagner'i anıyor Rusya ile bağlantılandırarak. Açıkça bir mesaj mı veriyor sürekli Wagner diyerek diye insan düşünüyor doğrusu. Abu da bir para kaynağı diyor. Rusya ile değerlendirmesini yürütüyoruz. Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor diyor. Evet veriyor, zaten baştan beri veriyor. Zaten amacı Rusya'nın 2015'te Suriye sahasına girmesindeki amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak gibi Suriye'yi de etnik ve mezhebi fay hatlarıyla bölmesini, insani müdahale gerekçesiyle bir ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmasını engellemekti zaten. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil. Rejim güçleri dediği de Birleşmiş Milletler'de Suriye'yi temsil eden devlet tabii ki. Mücadelenin içerisinde biz olmayacağız, kim olacak, bizim sınırımız var diyor. Maalesef Türkiye'nin Suriye ile savunma anlaşması yok tabii Rusya gibi. İnsani rakamlar, Suriye'nin açıklaması biliyorsunuz İdlib'de 1.3 milyon sığınmacı, sığınmacı krizi çok insan akacak denildiğinde 1.3 nüfusu. Cumhurbaşkanı ise 1 milyonu, 2 milyonu, 3 milyona varan gibi bir takım rakamlar söyledi. Neye dayandığını anlamak çok mümkün değil. 1 milyon sığınmacının sınıra yığıldığı iddiaları var ama o yollar boş gözüküyor. Hatta Türkiye o yollardan sürekli sevkiyat yapıyor. Nerede bu 1 milyon insan diye sormadan edemiyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Rus heyeti yarın geliyor. Dörtlü zirvede tam ittifak yok. En kötü ihtimalle 5 Mart'ta Sayın Putin'le yüz yüze görüşeceğiz dedi. En kötü ihtimal böyle diyor. Dimitri Peskov ne dedi? İkili görüşme söz konusu değil, çoklu format dedi. Şimdilik durum bu efendim. Libya ile ilgili de Cumhurbaşkanı çok dikkat çekici bir açıklama yaptı bu toplantı sırasında. Şimdi sesi dinleyeceğiz. Çünkü birkaç Türk askeri öldü demişti Cumhurbaşkanı ve Türkiye'de tepki çekmişti. Bu konudaki kendi açıklaması, muhalefetin getirdiği eleştirileri kendisine yönelten Fox News muhabirine yanıt verdi Cumhurbaşkanı.
Bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Ve muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet? Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet ya? Arkadaşlar kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu?
Evet, Cumhurbaşkanı Suriye Milli Ordusu diye Türkiye'nin kurdurduğu bu yapının da Libya'da olduğunu kendisi açıklamıştı geçtiğimiz cuma. Onlar için de bu konuşmasında Libya'da savaşmaya gidenlerin bu Suriye Milli Ordusu'nu kastediyor yani. Ortak paydaları var diyor. Bu işin moral boyutu var diyor. Enteresan bir şey, Libyalılar da bizim Suriyelilerle böyle bir bağlantımız yok diyorlar Tobruk'taki parlamento. Bu tabii ihvancı bir bakış açısı. Bütün her yer Müslüman, kim varsa herkesi birbirine katan bir bakış açısı. Başka türlü izah etmek mümkün değil tabii. Yoksa ne işi var Libya'daki Suriye'nin İdlib vilayetindeki adamların Libya'da ne işi var diye de sorulabilir, ayrı ülkeler biliyorsunuz. Evet, tabii Fox News'un, Fox TV'nin bir televizyon olduğunu da anımsamak lazım. Gazete değil tabii ki. Evet, şimdi hal böyleyken Amerikalı senatörler Türkiye çıkartması yaptılar. 5 kişilik bir heyet İzmir'de NATO karargahını ziyaret etmişler. İstanbul'da da TÜSİAD heyetiyle görüşmeleri var ki TÜSİAD zaten resmi Twitter hesabından da paylaşmış. Duvar internet sitesinden Cansu Çamlıbel'in haberi dikkat çekici bu haber. Çünkü kimsenin Türkiye medyasında yer almadığı için haberi olmadı. Resmi temas değil deniliyor. Kansas senatörü Jerry Moran liderliğinde heyet ve içinde enteresan isimler var tabii yani. Marco Rubio, Florida senatörü, 2016'da Cumhuriyetçi aday adaylarından birisiydi kendisi. Bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından bahsetmişti. Ermeni soykırımı tasarısının en güçlü destekçilerindendi. Aynı şekilde komisyon başkanı, Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr de Barış Pınarı Harekatı başlayınca Erdoğan'ın Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden derhal çekmesi yönünde sert bir üslup kullanmıştı. Bunları da anımsatmak gerekiyor. Şimdi Amerikan savaş gemisi en son Karadeniz'e girdi bu arada. USS Ross adlı güdümlü füze destroyeri bu yıl ilk giriş. Rusya takibi almıştı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi başkanı Yuri Shvitkin demiş ki bu yani güvenliği sağlamakta değil, bölgede istikrarsızlaştırıcı faktör anlamına geldiğini söylemiş durumda. NATO'nun Dynamic Manta 2020 tatbikatı ise Akdeniz'de başladı. Su üstü, işte hava, deniz altı işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'de katılıyor. 9 müttefik ülke katılıyor. Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'den de 7 TCG Salih reisinde olduğu 7 gemi tatbikata katılıyorlar. Evet, bir dakika bakayım, çok az da not çıkartmışım size ama ayıklamaya da çalışıyorum. Libya'da ulusal mutabakat hükümeti, yani ihvancı hükümet, çok dar bir alanda sıkışmış vaziyette, ordusu da yok. Misrata'daki milisler ve Türkiye'nin desteği olmasa zaten iktidarda kalabilecek durumda değil. UMH'nin kurucu anlaşması da hukuk açısından bir ayağı sakat, çünkü Tobruk parlamentosuyla arada ayrılık gayrılık var. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, bu hükümetin meşru tanınması da birazcık katakulliyle olmuş durumda, hatırlayalım. Enteresan laflar etmiş kendisi. Cenevre'de Antonio Guterres'le görüşmüş Sarraş Başbakan. Silah ambargosunun denizle sınırlı kalmaması, kara ve hava ambargosuyla tamamlanması gerektiğini belirtmiş kendisi. Yani Libya'ya silah ambargosu uygulanabiliyor mu ki demek lazım. Avrupa Birliği geçen hafta denizden operasyon başlatma kararı almış idi. Dışişleri Bakanı UMH'li yine Türkiye sivilleri korumak için Libya'ya geldi diye açıklama yapmış. Evet, kimmiş bu? Muhammed Et-Tahir Seyyale. Ne kadar Amerikanvari bir söylem bu. Biliyorsunuz Amerika'da dünyada bütün demokrasileri ve insanları korumak için dünyanın her yerine giden bir ülke. Her yerdeki insanların haklarını düşünen bir ülke. Türkiye'de aynı tabloyu çiziyor. Sivilleri korumak için dünyanın bambaşka yerlerine giden güç. Bakınız ne kadar enteresan. Ben hep Türkiye'yi Amerika'ya benzetiyorum. Her açıdan benzetiyorum. Liderlik açısından, siyasetin şekillenişi açısından. Biraz haksızlık mı ediyorum diyorum ama yok. Artık dış politikada da benziyor. Dünyaya demokrasi ve insan hakları taşıyan güç Amerika Birleşik Devletleri gibi. Türkiye'de öyle biliyorsunuz. Rejimleri bunun için değiştirmeye çalışan, kendi istediği rejimler kurulunca insan hakları ve demokrasinin olacağını varsayan bir güç haline gelmiş durumda Türkiye'de yeni Osmanlıcılığın vurguları eşliğinde. Efendim Lübnan deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmalarına başlıyormuş. Enerji ve Su Bakanı Rimun Gajar açıklamış bunu. Daha çok sessiz kalıyordu. İsrail ile arasında deniz sıra anlaşmazlığı da var aslında ama bu Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge muhabbetlerinin bir ayağını da Lübnan oluşturuyor. Tabii Türkiye Libya'daki UMC hükümeti dışında herkesle kavgalı olduğu için işi biraz daha zor ve teknik olarak da Ege'deki kendi tezlerini boşa düşürecek bir uluslararası hukuk savunusu pozisyonunda gözüküyor. Diğer ülkelerde hareketli. Bu arada İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani davet edildiği Doğu Akdeniz konulu bir jeopolitik sempozyumda burada bir konuşma yapmak istemiş ama söz alamayınca ayrılmış ki ne diyecekti acaba diye aklıma düştü açıkçası. Yunanistan ve İsrail burada tabii dirsek teması içerisinde. Milli Savunma Bakanı ise Hulusi Akar ise İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la bir araya gelmiş. İdlib başta olmak üzere pek çok konuyu konuşmuşlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Fatih Dönmez'in 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi vesilesiyle yaptığı açıklamalar var. Britanya'dan 3. sondaj gemisini Türkiye'ye almış. Birkaç hafta içerisinde Türkiye'de olacakmış. İsminiz belli değil, ismini de Cumhurbaşkanımız koyacak diyor. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar çerçevesinde ona eklenecek gibi gözüküyor. Efendim Mısır lideri Hüsnü Mübarek 1981-2011 yılları arasında Mısır'ı yöneten yeniden ameliyat olmuştu yakın zamanda. Haftalar sonra hayatını yitirdi. Tahrir isyanı sırasında sonradan ihvancıların el koyduğu adeta ordunun geri çekilmesi sayesinde el koyabildiği Tahrir isyanı ki 2013'te ordu bıraktığı iktidarı tekrar geri almıştı. Ve Müslüman kardeşler de terör örgütü ilan edilmişti. İşte bu süreçte hep zaten sağlığı bozuktu, hapishanedeydi. Daha doğrusu askeri hastanedeydi 2017'ye kadar. Pek çok davadan da yargılandı ama sonuç itibariyle düştü. Temizden döndü, dava düştü. 239 göstericinin ölüm emrini vermekten müebbete mahkum edilmişti. Temiz'de buradan aklandı. Yolsuzluk suçlarından iki oğluyla birlikte bir mahkumiyeti vardı. Enver Sedat'ın kara kuvvetleri komutanıydı kendisi. Daha sonra da 75'te Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmıştı. Milli Demokratik Parti vardır Mısır'da. Milli Demokrat Parti bunun kıdemli üyesiydi ve 30 sene Mısır'ı yönetti. Bugün sosyal medyada Aydın Sezer'in tweetiyle gördüm. Dikkat çekici Hüsnü Mübarek tabii Türkiye'de ihvancı ve İslamcılara karşı aslında belli bir noktaya kadar mücadele etse de onlara alan açan isim oldu son dönemlerinde. Adana mutabakatının imzalanmasını sağlayan kolaylaştırıcı isim de Hüsnü Mübarek olduğunu anımsattı Aydın Sezer. 2003 yılında Mısır'la Yunanistan arasında deniz alanı anlaşması gündeme geldiğinde Hüsnü Mübarek buna imza atmıyor. Türkiye'yi incitmeyelim diyen birisiydi diyerek tweet atmış kendisi. Dolayısıyla bakınız eski Türkiye'yi koruyup kollayan bir tutum aldığını anlıyoruz Hüsnü Mübarek'in o dönemde. Önemli bir isimdi hakikaten. Mısır tarihine damgasını da vurdu. İsrail ile ilişkiler bağlamında da dengeleri tutturmaya çalıştı. Fakat kurtuluş suikast girişimleri var. Son tahlilde Amerikalıların da desteğiyle ılımlı İslamcılık temasıyla Müslüman kardeşlerin önünü açmak zorunda kaldı. Onun da bedellerini ödedi kendisi diye özetleyebiliriz belki. İsrail Gazze şeridini vurmaya devam ediyor. İslami cihatı hedef almıştı geçtiğimiz gün, aktarmıştım size, pazarı pazartesiye bağlayan gün. Füze saldırıları Gazze'den yöneltiliyor İsrail yönelik gerekçesiyle. Erez ve Kerem Şalom sınırlarını kapatmışlar. Sadece insani bir takım maddeler geçebilecek diyor İsrail tarafından yapılan açıklamada. 2 Mart'ta İsrail'de seçimler var. Netanyahu sertlik yanlısı tutumunu sürdürüyor diyebiliriz. Almanya. Almanya'da geçen hafta biliyorsunuz 2 kafeye, nargile bara saldırı düzenlenmişti. 9 kişi hayatını yitirmişti. Şimdi Saksonya'da da Türklere ait bir nargile kafe ve restoranı kundakladılar en son. Döben şehrinde, Saksonya'da. Bir de Hessen eyaletinde karnaval, Güller Pazartesi karnavalında bir kişi aracını 30 metreden fazla sürmüş. Çocuklar daha çok, 18 çocuğun yaralandığını görüyorum. Daha fazla, 7 kişinin durumu ağır bu arada. 18'i çocuk, 30'dan fazla da yaralı var. Cinayete teşebbüs diye nitelendiriyorlar ama terör ithamını da devre dışı bırakmıyorlar. Bu olayda Volk Marsen şehrinde gerçekleşti dün akşam saatlerinde. Finlandiya'da sağcı Finliler Partisi'nde tartışmalar var. Toni Jalonen, Gençlik Kanadı'nın başkan yardımcısıymış bu. Bir Estonya'da, Tallinn'de bir toplantı sırasında kendisini etnonasyonalist, gelenekselci ve faşist diye nitelendirmiş. Alenen ben faşistim demiş yani. Ortalık karışmış. Hakkında hemen parti içerisinde soruşturma başlatılmış. Büyük olasılıkla atılacak partiden. Sonra da açıklama yapmış. Yani bu partiyi bağlamaz, benim kendi fikrim demiş. Ya faşist olabilirsiniz, aynı zamanda partinin üyesi de olabilirsiniz. Böyle de bir acayip. Ama Doğu Avrupa, Finlandiya'ya uzanan hatta gerçekten bir neonazi tehlikesi olduğunu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bize bir kez daha gösteren bir bu 30 senede 30 senelik süreçte, daha da fazla tabii gösteren olaylardan bir tanesi. Julian Assange'ın ABD'ye iadesiyle ilgili duruşmalar devam ediyor. Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın sahip çıktığını dün aktarmayı ihmal etmiştim size. Çünkü daha sonra fark ettim, geldi daha doğrusu bilgileri. Gazetecilik ve hukukun üstünlüğü için iadenin reddedilmesi gerektiğini, iade talebinin söylediği. Bunun siyasi artı Britanya ile ABD arasında iade anlaşmasının 4. maddesi siyasi motifli olması halinde iade davası başlatılamayacağını öngörüyor. Dolayısıyla hukuki değil bu olay. Bu olay basbayağı siyasi diyor Roger Waters. Doğru söylüyor. Evet, Hindistan'ı ziyaret ediyor Donald Trump. Bayağı turistik yanları da olan bir ziyaret ama onunla da kalmıyor tabii. Hindistan'a 3 milyar dolarlık teçhizat sevkiyatı satmayı planlıyor Trump. Bu arada Hindistan yeni başkenti Yeni Delhi, Müslümanlara ayrımcılık yapan vatandaşlık yasası, Pakistan, Afganistan, Bangladeş'ten gelenlerin Müslümanlarsa eğer vatandaşlığa almayı çok güçleştiren yasa, protesto gösterilerine yol açtı ama karşılıklı. Hindistan'ın aslında dini damarı kaşınıyor. Aynı soydan. Yani Pakistan diye bir devletin olması gerekmiyor aslında ama vaktiyle bölünme sırasında Müslümanlardan bir ulus yaratmaya çalışmışlardı. Şimdi hala onun izleri devam ediyor. Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda insanlar birbirlerine girmişler. Hindularla Müslümanları kastediyorum. Hepsi Hindu ama kapışıyorlar. 7 ölü, 160 yaralı. Aralık 2019'da bu vatandaşlık yasası değiştirilmesiyle kapışma başlamıştı. Trump böyle bir atmosferde bugün Narendra Modi ile buluşuyor. Dün Namaste Trump, Selam Trump mitingi düzenlendi. Hayatında herhalde Amerika'da hep siyasi etkinlikler böyle küçük küçük topluluklara yapılıverir. Öyle büyük miting falan yoktur Amerikan siyasetinde. Burada 100 bin kişilik diye görmüştüm stadyumu, kriket stadyumu, muazzam bir stadyum. Stadyumun çevresine posterler açıldı. İşte Trump burada Elton John'un müziği eşliğinde girdi. Bollywood'a Hindistan konusunda çalışıp geldiğini belli eden bir konuşma yapmış gözüküyor. Gerçi konuşma bitmeden ayrılanlar olmuş, sıkılmışlar herhalde ama. Bir de Mahatma Gandhi'nin 13 yıl yaşadığı konutu da ziyaret etti. Britanya sömürgeciliğine karşı barışçı direniş hareketine önderlik eden efsanevi lider, Hindistan bağımsızlığının lideri, ulusun babası Gandhi'ci. Tabii maalesef Britanya'nın mecbur kalıp sömürgeciliğe son verdikten sonra Hindistan'ı bölmesine engel olamamıştı. Pakistan'da oradan çıkmıştı zaten. Trump bir de Google çeviri Hintçesiyle Twitter'da hafiften çıldırtmış. Hintçe tweet atmaya başlanmış Hindistan yoluna çıkınca. Kes yapıştır mantığıyla. Acaba ne demiş? Bunu bak, detayına bakmaya vaktim olmadı hakikaten. Şimdi evet, 3 milyar dolarlık teçhizat, bakalım savunma alanında neler yapabilecekler. Efendim, seçimlerle ilgili de bir takım haberler vardı. Endonezyalı bir yetkili erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir diye. Bu Endonezya İslamcılık yüzünden çok çekiyor. Vallahi billahi hiç akıl diye bir şey kalmamış durumda. Neymiş, çok enteresan. Yüzme havuzunu kullanan kadınlar erkeklerle aynı yüzme havuzunu, özellikle güçlü bir erkek sperm türüyle hamile kalabilir demişler. Geçiyorum. Koronavirüse geldik, vaktimiz de azaldı ama. Şimdi dün Çin'in Rusya Büyükelçisi'nin aşı geliştirildiği yolunda bir açıklaması vardı ama bu tabii aman buldu Çin diye duyuruldu. Pek öyle değil anladığım kadarıyla. Etkili bir aşı haline getirilebilir, belki bağışıklık gösteren bir aşı ama henüz daha son nihai aşamasına da gelinmemiş. Hatta işte Sovyetlerin sıtmaya karşı geliştirdiği şeyden de bahsediliyor. Acaba buradan bir şey çıkar mı diye herkes bakıyor ama işler çok vahim hale geliyor giderek. Dünyada 80 bin kişiyi aşmış durumda. Covid-19 diye anıyoruz artık koronavirüsü. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası toplum hazır olmalı diye açıklama yaptı. İtalya Avrupa'da salgının öne çıkan yeri, ölü sayısı 7'ye çıktı. 229 kişiye bulaşmış vaziyette. İspanya'ya tatile gelen İtalyan doktorda da koronavirüs tespit etmişler. İspanya'da da yani... var bu saldırı. Milano moda haftasını vurdu. Hatta sadece o da değil, işte bir filmler, Görevimiz Tehlike çekiliyormuş. 7. bölümünün çekimleri, Görevimiz Tehlike'nin onu çekimleri de mahvetmiş durumda. Ve İran. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı. Zaten geçen gün toplantı sırasında videoları da çıktı, terliyor ediyor. Hakikaten bir takım belirtiler olduğu anlaşılıyor. Onda da pozitif çıkmış koronavirüs. Sağlık Bakanı Yardımcısı, ölenlerin sayısı 16'ya yükseldiği söyleniyor. Hatta çok çok daha fazla olduğu da iddia ediliyor. 800 şüpheli vaka olduğuna yönelik ama maalesef başka virüsler de olabilir zaten. Ruhani maalesef çok da açık davranmıyor İranlılar. Hasan Ruhani ise Tahran'la ülkenin kuzeyi arasındaki otoyolun açılış töreninde açıklamalar yapmış. İnfluenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız demiş durumda. Bu kadar küçümsememek gerçekten gerekiyor. Daha Sağlık Bakan Yardımcıları bile, Hariçiçi bunun da ismi, onu belirteyim. İreç Hariçi, pardon. O bile yakalanmışsa yani hakikaten durum sakat. Hırvatistan, Avusturya, bu arada Avrupa'da, Necef, Bahreyn, Amerika'da önlemler alınmaya çalışılıyor ama Türkiye'ye tabii Tahran'dan geçebilir. Uçakta koronavirüs THY uçağında alarmı verilmiş. 132 Türk yolcu mürettebat Ankara'da karantina altına alınmış durumda. 14 gün sürecek. 29 Şubat'a kadar Türk Hava Yolları Çin seferlerini durdurdu. Tahran'a 10 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sağlık Bakanı hatırlatmak isterim ki ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır dedi. Şimdilik bunu biliyoruz ama ne olacak, ne bitecek, hakikaten takip etmek gerekiyor. Yakından izlemek gerekiyor. Bir Elysium Fields, Black Acres'ten dinleyelim. Az sonra Şam'a bağlanacağız. Hediye Levent'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
hold me up like a babe, pressing close. I can't behave. I need to have this little death. I'm up against this downy chest in the web of dizzy leaves. Virgins all elude the trees. The chill is flush with burning flesh. It's so refined, this little death. Touch me now, touch me. Black acres are claiming me. They're claiming me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Müziği uzattık biraz ama Hediye Levent'e ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz da sıkıntı yaşıyoruz. Hala rejide arkadaşım Necdet ulaşmaya çalışıyor. Baştan da söylemiştim bir sıkıntı yaşar mıyız diye. Hakikaten hatlarda bir sorun yaşayabileceğimiz kaygım doğru çıkmış gibi gözüküyor. Denemeye devam ediyoruz ama bu arada ben biraz daha biz denerken koronavirüsle ilgili daha hızlı geçmiştim. Ona dair de bilgi aktarmaya çalışacağım sizlere. Denerken biz şimdi Türkiye kısmını evet Türkiye kısmında Sağlık Bakanı'nın açıklaması vardı. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü İran'da bu işler biraz çığırından çıkacakmış gibi gözüküyor. Hakikaten Sağlık Bakanı bile Sağlık Bakanı yardımcısı bile koronavirüse yakalandığına göre nasıl önlemler alındığını da bilmiyoruz tabii ki İran'da, İran'ın içerisinde bu tabii önemli. O yüzden de Türkiye sınır komşusu İran'ın ve evet Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de tespit edilmediğini hatırlatması tek başına bir kafamızdaki sıkıntıları çözmüyor. Herkes Türkiye'de koronavirüsü konuşmaya başlamış durumda. Alınan tedbirler, karantina önlemleri, işte İran'dan tabii ki uçuşlar kapatıldı ama bu işin belki daha detaylı bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması, tek tek önlemlerin koca ülkede nasıl bir kere bulaştığı zaman da kontrol altında tutmak zorlaşıyor hakikaten. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ben size bu kadar uzun uzun bir ekleme yaparken Şam'a bağlanmayı başardık. Çok mutluyuz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hediye Levent var şimdi. Hediye. Hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Ceyda, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Ulaşamayacağız diye epey bir korktuk bir ara ama olsun, başardık sonunda. Çok sevindik. Evet. Bize sahadan haberler yeniden verebileceğin için Beyrut'tan sana bağlanıyorduk ama tabii tıpkı 2011 öncesi ve sonrasında epey zaman da sen oradaydın. Şimdi tabii İdlib krizi hala devam ediyor. 5 Mart toplantısı olacak gibi gözükmüyor. Belki tabii ki değişebilir durum ama ben girişte şöyle formüle etmeye çalışmıştım. Şam'dan bu işler nasıl gözüküyor? Çünkü sahada hala çatışmaların devam ettiğini görüyorum. Neyrap yeniden cihatçı grupların eline düşmüş gibi. Fakat Suriye ordusu da epey yer kazanmış. Operasyonların durdurulmadığı anlaşılıyor. Durmadığı anlaşılıyor. Şam'dan bu kriz diplomatik ayağı ve askeri ayağı nasıl gözüküyor?
Evet Ceyda, yani zaten şu Şam'ın İdlib konusundaki duruşu şimdiye kadar netti. Hani bundan önce de konuşmuştuk. Geldiğimde de aynı havayla karşılaştık Şam'la. Hiçbir şekilde İdlib konusunda taviz vermek istemiyorlar. Hatta geçtiğimiz yıllarda işte Soçi ve Astana süreçleriyle Rusya'nın Türkiye'ye yönelik esnek politika yürütmesine Şam'dan tepkiler yükselmişti bir iki yıl önce. Hatta onu da konuşmuştuk seninle yine. Evet. Aynı konunun birkaç kişi tarafından en azından konuşulduğuna da şahit oldum burada. Hı hı. Dolayısıyla Rusya'ya biraz o konuda hafif bir kırgınlık da var diyebiliriz. Çünkü İdlib konusunda Türkiye'ye esnek yaklaşma, esnek bir politika uyguladı Rusya ve bugün İdlib'de böyle bir sorun kronikleşmiş hale geldi şeklinde yorumlarda yapılıyor.
Evet, operasyonların durdurulması, yani, operasyonların durdurulması gibi bir olasılık var mı Suriye ordusu açısından?
Şimdi genel hava açısından söylüyorum, operasyonların tamamen durdurulması ya da İdlib'in en azından bir kısmının hani Türkiye'nin istediği formüller çerçevesinde bırakılması gibi bir opsiyon söz konusu değil buradaki havaya göre. Hı hı. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde muhtemelen operasyonun son aşaması değil diyorlar İdlib'de devam eden sürecin. Önümüzdeki günlerde operasyon biraz daha hafifleyebilir diye konuşuluyor. Orada da göründüğü kadarıyla Suriye ordusunun temel amacı o M4 ve M5 karayollarının Suriye tarafı, alt tarafını tamamen güvenlik altına almak. Neyret ve işte Serakip hattının hattı dediğimiz bölgeyi kontrol altına almak ve etrafını belli bir ölçüde güvenliğini sağlayacak şekilde temizleyip o şekilde belli bir süre sonra da operasyon muhtemelen hafifleyecek diye konuşuluyor. Hı hı. Asıl operasyonun Haziran-Temmuz aylarında nihai operasyonun yapılacağına dair bir takım iddialar da var burada. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu Rusya-Türkiye arasındaki hani zirvelerde bu yönde bir adım atılırsa ya da bu yönde bir işte İdlib'de bir süre hani bir ara formül operasyonların biraz hafifletilmesi yönünde bir adım duyarsak şaşırtıcı olmaz. Ancak en nihayetinde Şam kadar Rusya'nın da İdlib konusunda tavizsiz olduğunu biliyoruz.
Evet.
Ara formüllerle muhtemelen tansiyonu düşürmeye çalışacaklardır. Ancak son olarak şunu eklemek lazım. İdlib'deki genel askeri durumun siyasi süreçler birebir paralel ilerlediğini de göz önünde bulundurmak lazım.
Peki şimdi Cumhurbaşkanı savaşı da andı, yani savaş yaşanmasından, hatta yaşandığından bahsetti. Suriye açısından Türk Silahlı Kuvvetleri ile doğrudan ki aslında sahadaki gelişmelere baktığımız zaman bunları görüyoruz ama hani ilan edilmiş, adı konulmuş bir savaş başka bir şey. Terör gruplarıyla egemen bir devletin kendi topraklarında terör operasyonu yapması başka bir şey. Başka bir devletle doğrudan, başka bir devletin ordusuyla, aynı şey Türkiye içinde söz konusu elbette, savaş haline girmesi başka bir şey. Suriye açısından Türk Silahlı Kuvvetleri ile açık savaş haline, pozisyonuna geçmek gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bütün bu söylemler, savaş söylemleri orada nasıl konuşuluyor?
Yani fiilen bu durum zaten sahada var Ceyda. Yani
elbette elbette ama deklare etmek başka bir şey. Deklare etmek başka bir şey.
Savaşıyorlar ve evet, son birkaç haftada Türkiye'den gelen açıklamalar aslında bunların deklarasyonu. Yani Suriye ordusunu işte terör örgütü kapsamına sokmaya çalışmak, işte İdlib Suriye toprağıyken ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanımışken buna rağmen hani İdlib'de hak iddia eder bir takım hamlelerde bulunmak zaten hani aslında savaş ilanı normalde. Aslında bu noktada Şam'da zaten uzun süredir Türkiye'ye yönelik ciddi tepkiler var. Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik tepkiler var. İdlib'i özellikle cihatçı grupların kontrol ettiği bu kadar açıkken hani Türkiye'nin bir savaşı göze alıyor olması tansiyonu iyice yükseltti. Ancak burada dikkat çekici bir şey var. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce en son Şam'a geldiğimiz Türkiye'ye yönelik tepkilerle ilgili bir takım ayrımlar yapılıyordu. Yani şöyle bir takım söylemleri çok rahatlıkla duymak mümkündü. Türkiye'de hükümetin Suriye politikası tarafından desteklenmiyor gibi bir takım yaklaşımlar vardı. Bu nedenle tepkinin, Türkiye'ye yönelik tepkinin belli bir kesime sadece hükümete yönelik olduğunu ve hani Türkiye'nin tamamına tepki gösterilmediğini söyleyebiliriz. İki yıl öncesine kadar ya da bir yıl öncesine kadar. Ancak Şam'da şu anda özellikle CHP'nin Barış Pınarı operasyonuna tezkeresine daha doğrusu evet oyu vermesinin ardından o ayrım da ortadan kalkmış gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'ye tepki çok yükselmiş durumda ve hani işte muhalefet, hükümet vesaire bazı kesimler istemiyor, bazıları engel olamıyor vesaire gibi bir takım gerekçelendirilmeler de ortadan kalkmış durumda. Oldukça sıkıntılı bir durum söz konusu Şam açısından.
Peki yani, takip ediyorlar mı mesela?
Olur ne olmaz.
Evet, şeyi takip ediyorlar mı? Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun da yine Ünal Çeviköz'ün ağzından açıkladığı bir barış girişimleri vardı. Tabii dış politika, partinin dış politikasının da başında diye de görebiliriz kendisini. Bunları da takip ederek mi bu değerlendirmeleri yapıyorlar? Çünkü farklı söylemler de var.
Yani Ceyda, bunun için çok geniş bir kamuoyu araştırması yapmak lazım. Ancak şöyle bir şey var. Bir ülkenin ana muhalefet partisinin sözleri takip edilir dışarıdan. Evet. Yani yardımcısı ya da diğerlerinin sözleri tabii ki basında yer alır. Ancak en nihayetinde bağlayıcı olan ve çok daha geniş kitlelere ulaştırılan bütün basında yer alan liderin kendisidir. Sözleri. Liderin sözleridir. Çünkü parti açısından bağlayıcı olan odur. Dolayısıyla genel olarak CHP'ye ilişkin böyle bir tepki var. Ve insanlar sonuçta burada Suriye içinde de çok farklı gündemleri var insanların. Mesela koronayı da konuşuyor insanlar şu anda burada.
Evet.
Bu bağlamda hani CHP'den yapılan her açıklamayı detayıyla anında takip etmiyor kitleler halinde.
Evet.
Velhasıl insanların aklında şöyle bir şey, imaj oluşmuş durumda. Evet, CHP Genel Başkanı çıktı Barış Pınarı operasyonu tezkeresine evet diyeceğiz dedi mi? Dedi. Hatta orada Kılıçdaroğlu biriyle konuşurken mesela şunu demiştim, dedim ki ya Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklamayla evet dediğini söyledi. Aa, bilmiyoruz falan dediler. Yani oraya bile onu bile hani çok dikkate almadılar, evet. Gerekçesini bile. Önemli olan orada sonuç. Evet. Alınan aksiyon yani.
Tabii kendi toprakları olduğu için böyle bir fikre de kapılabiliyorlar. Ama işte hani orada Türkiye'den yansıyan herhalde daha çok iktidarın destekleyicisi olarak muhalefeti gören bir tablo. Biraz da haksızlıkları da,
evet,
haksızlıklarıyla
bir
birlikte
Türkiye
herhalde.
Evet. Manzarası var. Evet.
Evet, peki şimdi çok da az vaktim kaldı, zor da bağlanabildik sana ama koronavirüs hakikaten Orta Doğu'da da fırtına estiriyor. Senin belki Şam'dan aktaracağın izlenimler varsa onları hem aktarabilirsin, özet bir biçimde isteyeceğim, birkaç dakikan var. Hem de gerçekten koronavirüsle konuşuluyor mu Suriye'de, girdi mi? Her yerden haberler geldi Orta Doğu'dan, İsrail'den bile ama Suriye'den gelmedi neyse ki, gerçi savaş bölgeleri de var Suriye içerisinde. Biraz herhalde Şam'da durum düzelmiştir diye umut ediyorum. Ben de 2013'ten beri görmedim. Bunları aktarırsan çok sevinirim kalan 1-2 dakikada.
Yani koronavirüs evet konuşuluyor. Zaten Lübnan'da da konuşuluyordu. Yani mümkün olduğunca işte tedbir almaya çalışıyor buradaki insanlar gördüğüm kadarıyla. İşte bir takım kamu spotu niyetine uyarılar da yapılıyor. Ancak Lübnan'da ilk vaka tespit edildi. Geçtiğimiz hafta ülkesinin ilk vaka teyit de edildi daha doğrusu.
Evet.
Irak'ta da aynı şekilde ölümler var artık koronayla ilgili ve Lübnan'dan Irak'tan Suriye'ye yönelik çok yoğun insan trafiği de var. Yani
evet.
Önceki gün mesela sınırdan geçerken Lübnan sınırından oldukça kalabalıktı. Dolayısıyla virüsün kuluçkasını süre göz önüne alındığında hani ne kadar tedbir alınırsa alınsın çok etkili olmayacağı söylenebilir. Bir başka nokta daha var. Suriye'de aslında belki konuşulması gereken nokta bu. Yaptırımlar meselesi var. Yani bir salgın olması halinde zaten savaş ve çatışmaların şiddetle devam ettiği
yerden
yaptırımları olması yok.
Evet.
Ama seçim, ama nispeten hayatın normal olduğu yerlerde de yine şeyden dolayı, yaptırımlardan dolayı ne kadar etkili mücadele edilir, o da ayrı bir soru işareti olarak duruyor.
Evet. Yaptırımların tabii Suriye ekonomisini ve insanların yaşam standartlarını çok derinden etkilediğini hep konuşuyoruz, ediyoruz ama sen de oradayken daha yeni gittin anladığım kadarıyla, ama tanıklık etmişsindir muhtemelen.
Tabii zaten şunu söylemek lazım. Burada şu anda Şam'da, yani birkaç gündür buradayım. Birinci günden ekonomist.
Evet.
Doları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Dolar çok hızlı yükseliyor.
Evet.
Aynı zamanda işte yaptırımlar var. Çeşitli temel maddelerin ya da işte savaş sonrası yeniden işte toparlanma için hastaneler vesaire, hani elektrik malzemeleri. Evet. Bütün bunlar sonuçta şehirlerin ya da kasabaların yeniden kurulması için gerekli elzem malzemeler. Bunların temini konusunda da sıkıntılar var. Yani şu anda Suriye'nin temel sorunu, Şam'ın temel problemi en birinci gündem maddesi de ekonomi zaten ve yaptırımlar. Çok ağır darbe vuruyor Suriye'ye yeniden toparlanması sürecine.
Küçücük bir şey daha soracağım bu bağlamda. Son dönemde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Arap Birliği'ne geri dönüşün çok yakın olduğunu söyleyenler de vardı. Bu yaptırım konusunda, ekonomi konusunda Arapların bir yardımı söz konusu olabilir mi Suriye'ye? Özellikle Türkiye'nin oluşturduğu tehditten bahsediyorlar şimdi, Arap tarafında da böyle anılıyor bu konu. Var mı bununla ilgili kulağına çalınan, daha henüz yeni gittin ama?
Yani burada yok henüz, dediğin gibi çünkü çok yeni geldim ben daha.
Evet.
Ama genel olarak hani Suriye'yi dışarıdan da takip ediyorum,
evet,
yakında. Böyle hani Arap ülkelerinin Suriye'ye yakınlaşması bir süredir var. Birleşik Arap Emirlikleri mesela geldi, elçiliğini tekrar açtı.
Evet. Dedi ama Hediye Levent. Neyse, bu kadar bağlantı yapmamızda bir şey diyelim. Hakikaten biraz bağlanamayacağız diye ürkmüştüm de. Ben tekrar şimdi arayacağız diyeceğim ama bağlanması bile bir dakikadan fazla sürüyor yanılmıyorsam. O yüzden ben kendisiyle mesajlaşıp cümlelerini en azından dökümüne eklemeye çalışacağım. Sputnik blogunda okuyabileceğiniz şekilde efendim. Bugünlük bu kadar diyorum. Sharon Dell'den Adele, On and Out of Love'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. See the mirror in your eyes, see the truth behind your eyes. Your eyes are haunting me. See the reason in your eyes, give an answer to the why. Your eyes are haunting me.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.